bir giriş yaptık böyle dini düşünce üzerine kavramsal bir iki bir şey söyledik. Bugün de aklımda tabii bir konu var ama o konu ne kadar aklımdaki gibi gidecek ondan emin değilim. Yani biraz da sizin tepkinize bağlı olarak biraz yavaş yavaş derinleştireceğim. Daha teknik konuşmaya çalışacağım. Çünkü çok yüzeysel konuşmak istemiyorum açıkçası. O zaman bir şey söylediğimi hissetmiyorum. Bugün fıkıh usulü üzerine bir şeyler söyleyeceğim ama yani amacım fıkıh konuşmak değil tabii. Yani buradaki amacımız bu değil. O detaylı bizim de ilgilendiğimiz bir alan değil. Biz dini düşünce üzerine genel kapsamlı konuşmalar yapacağız. Ama bilerek biraz teknik konuşmayı tercih edeceğim. İşte o ne kadar teknik olur ona biraz beraber karar vereceğiz. Sorunuz falan olursa, eklemek, çıkarmak istediğiniz olursa sorun ama. Yani böyle ben konferans gibi alışıkta değilim. Derslerde biz şey yapıyoruz. Ve böyle ortamlara da çok alışık değilim. Hani daha böyle sınıf ortamı, tahta ortamı falan böyle biraz daha anlattıklarımızla boğuştuğumuz ortamlar, bizim tercih ettiğimiz ortamlar. Aşağıda, yukarıda yaptığımız gibi. Şimdi geçen hafta böyle dini düşünme nedir, din nedir filan diye kendimce onu çok vurguluyorum. Hani böyle bir iddiam yok, din budur, bu değildir filan gibi bir iddiam yok. Bütün kavramlar içinde bunu söylüyorum. Yani siz nasıl kullanıyorsanız odur. Tutarlı olması şartıyla yani ben şu anlamda kullanıyorum, bu böyle devam ediyorum filan dersiniz, konu biter. Tutarlı olduktan sonra sorun yok. Biz de biraz işte batıdan da bir şeyler getirdik filan. Teoloji dedik, teos artı logos filan dedik. İşte tanrı bilim filan. İşte ilahiyat dedik. Sonra nihayet kelam dedik. Ve temelde şöyle dedik işte yani yazayım. Bizim dini düşünme dediğimiz şey bununla yazamıyorum. Yazım kötü ama bu kadar değil aslında yani. Hani şöyle ikiye bölsek biri kelam, biri de fıkıhtır. Budur yani. Şimdi bugün tabii bir sürü, yani akaid, işte hadis usulleri filan, işte usul ilimleri, tabakat, ilmi rical, bunlar hep İslam ilimleri. Ya temelde hepsi bunlara bağlı. Bu ikisi de aslında ayrılmaz. Bugün biraz belki örneklendireceğim onları. Mesela belirli yüzyıllarda fıkıh ve fıkıh usulü kitaplarında bizim geleneğimizin kelam vardır. Belki bir iki örneğini vereceğim ben. Ama şimdi salonda bunlara ne kadar aşinasınız ben ondan emin olamıyorum. Yani çünkü ilahiyatçı vardır, çok basit kalır. Hiç yoktur, çok alakasız kalır. Çünkü bizim terminolojimiz yani İslam düşüncesinde 1000 küsur yıldan gelen terminoloji bugün yok. Yani bugün konuşulmuyor. İlahiyatçılar kendi aralarında konuşuyor filan. Onların da şeyi yok, alıcısı çok yok. Biz genelde işte batılı kavramları getirip konuşmayı daha entelektüel bir faaliyet olarak düşünürüz. Tabii felsefe, bilim filan anlattığımızda mecburen biraz da onların kavramlarını konuşuyoruz, onların işi. Ama bizim kavramlarım eziliyor. Ben bu bizim onların diye ayrım yapmayı da sevmem ama hani İslam dini üzerine konuşacaksak İslam terminolojisiyle konuşuruz. O zaman Arapçaya gideriz. Yani aşağı yukarı kelam neye denk düşer mesela? Ne geliyor aklınıza? Bu girmeyeceğim bugün ama. Geçen hafta çünkü bir şeyler söyledim. İlahiyat nedir? Kelam nedir filan. Biraz bakalım yani olacak mı bunlar? O yüzden de hani çok alakasız kalmasını istemiyorum sizde. Ama eğer biliyorsanız da çok yüzeysel kalmasını da istemem açıkçası. Şimdi bizde çok bariz bir ayrım var İslam düşüncesinde. Bugün başarabilirsem, bu ayrımı biraz anlatabilirsem zihninize bir haritada vermiş olurum diye düşünüyorum. Benim için çok önemli olan şeyler bunlar. Yani anlattığım biçiminde ve daha da derinleri çok önemli olan şeyler. Belki amacı da geçen hafta konuşmalıydık, konuşmadık. Yani dini düşünce konuşmaktan amaç, kudemayı gösterebilmekten amaç demek. Kudemayı gösterebilmekten amaç da hani ex nihilo denir ya, bir bilgi sıfırdan gelmez filan. Bugün bir can çekişme noktasında dini düşünce. İslam dini için değil sadece yani bütün dinler için bu geçerli. Belki bitecek de. Belki de öyle olmayacak yani, bilemiyorum ama can çekişme noktasında kendi argümanlarını da koyamıyor ortaya. Ve herkesin ağzında da, yani bu işin içindekilerin ağzında da sürekli ya bir usul koymamız lazım, yeni bir usul koymamız lazım filan, ama bu şu ana kadar gelen olmuyor. Çünkü olmadığı açık. Yani bizim gelenek dediğimiz bu görüşün bugüne gelmediği açık yani. Hani bunda ısrar etmenin bir anlamı yok. İşte o yüzden gelenekte bir makaslamaya da gidiliyor. O bağ da kopartılıyor filan. O da sağlıklı değil. Yani bu vakıf da bunun bir şeyi yani. Bu çabanın bir parçası. Yani ne yapıyorsunuz? İyiyi, doğruyu, hakikati bir şekilde İslam'da görüyorsunuz. Bunu da paylaşmak istiyorsunuz. Yani hakikat burada diyorsunuz. Belki haklısınız, belki değilsiniz. Tekrar bir inşa etme süreci gerekiyor. Yani bu açık. Yani bu hangi vakıf olursa olsun ve İslam'a, dine ne açıdan bakıyor olursa olsun. Yani hani burada isim vermeyeyim ama o aklınıza gelen işte her türlü vakfı, cemaati, tarikatı düşünün. Hepsi aslında bunun bir parçası. Yani biz aslında sorunları İslam'la çözeriz. İslam'ın bunlara bir cevabı var. Yani bu vakıf da bunun bir parçası. Diğerleri de bunun bir parçası. Ama ortada ciddiye alınacak hiçbir şey de yok. Yani gerçekten yok. Yani yapamıyoruz. Ve daha da cılız kalmaya her geçen gün ben öyle gözlemliyorum. Yani sizin şeyiniz böyle olmayabilir. Giderek de zayıflıyor. Belki bu amacı biraz uzatabilirdik falan ama ben gerek görmedim açıkçası. Bu kadarla değinmiş olayım. Hani geleneği biçimsel olarak anlatma çabamın amacı bu. Yoksa işte Gazali'yi bilmek ne ifade eder bilmiyorum. Yani uzmanısınızdır. Üniversitede hocanız sizden tez istemiştir Gazali üzerine. O zaman mecburen bileceksiniz falan filan. Biz burada bunu yapmıyoruz zaten. Niye geleneği bilelim? Daha önceden de bu geçen seneki felsefe konuşmalarında da benzerini söyledim. Yani tekeri tekrardan icat etmemek için. Ateşi tekrardan icat etmemek için yani. Ha, benim özelde de düşüncem, biz gelenekteki düşünce kalitesinin çok uzağındayız yani. Çok uzağındayız. Hani biz daha iyi noktada olsaydık Batı gibi. Yani Batı birçok alanda tabii ki geleneğinin üzerinde. Çok ileri taşıdılar onu. Biz aksi gibi çok gerisindeyiz. İşte ben biraz bunu göstermek istiyorum. Ve bunu göstererek geleneği kutsamak da değil derdim. Göreceksiniz, yer yer eleştireceğim. Bugün de onlardan biri olacak. Kendimce tabii. saygısızlık, hakaret, bambaşka şeyler inşallah. Yani öyle bir amacımız yok. Yanlışlıkla bile olsa yapmak istemem şahsen. Ama düşüncenin mahiyetini göstermek istiyorum. Yani nasıl olmuş, nasıl bitmiş? Ki biz bir daha tekeri çevirmeye çalışmayalım. Bir daha ateşi icat etmeye çalışmayalım. Amerika'yı bir daha keşfetmeye çalışmayalım yani. Batı da böyle yaptı. Yani o gelenekten gelen düşünceyi beton gibi biliyorlardı. İnce ince eleyip dokudular. Elenen gitti. Sonra üstüne inşa edebildiler. Şimdi İslam dünyasının bir haritasını vermek istiyorum. Düşünsel olarak tabii. Siyasi değil. Yani eğer başarabilirsem öyle zannediyorum ki göreceksiniz ki bu bizim vakıflarda, binalarımızda, hocalarda, kitaplarımızda yazan aslında İslam'ın siyasi tarihiymiş. Yani düşünsel tarihini veren çok az var tabii. Çok da kıymetli hocalar var. Önceden de vardı, bugün de var, yarın da olacak ama çok az. Ya diyelim ki Ebu Hanife'yi bugün konuşacağız. Ebu Hanife üzerine yapılan konuşmaların, Türkiye'yi baz alayım. Bu Arap dünyasında da böyle. Ben oraları da takip ederdim zamanda sıklıkla. Çok siyasidir aslında. Yani Ebu Hanife'nin ilmi konu ediliyormuş gibi görünür. Ama aslında onu bugüne getiririz. Bugüne getirip bugün bir siyasi pozisyona zorlarız. Ya da Şafii, ya da Malik, ya da bilmem ne. Şimdi ben de bu kurucu düşünürlerin aşağı yukarı düşünsel hikayesini biraz anlatmak istiyorum. Birkaç hafta boyunca. Onu hep güncelleyerek bakalım ne çıkacak. Onun için de işte önce bir harita vermek istiyorum size. Yani bu her konuşmada olacak bir şey yani. Ben bugün koskoca bir 1400 yılı devasa bir medeniyetin haritasını verecek değilim yani. Öyle bir şey de yok zaten. Biraz da sizin bakış açınızda. Şimdi önce şöyle söylemiştik. Ben hızlıca gireyim. Çok vakit alıyor çünkü. Demiştik yani peygamber zamanında yoktu ilim. Derken de kastettiğimiz şey, işte aynılarını tekrar etmeyeceğim. Sadece bir cümleyle. Tümel yargılar yoktu demiştim. Artık anlaşıldıysa yani. Şimdi ondan sonra başladı. Bu nasıl başladı? Geçen seneki sezonki son okumada, son konuşmada biraz bunu söylemeye çalıştım. Biraz da böyle siyasi olarak da nasıl olmuş, nasıl bitmiş. Belki yine bu konuşmalarda da yapacağız. Onlara da biraz değinmeye çalışmıştım. Aşağı yukarı İslam dünyası ilk yıllarda, yani hemen peygamber sonrasında, halifeler döneminde, özellikle Ömer ve sonrasında, hani ileri coğrafyalara gidince şöyle diyebilir: bakın bu hikaye bitmez de, konuşması da, okuması da, öğrenmesi de çok zevkli şeyler bana göre. Aşağı yukarı şöyle bir ikiye bölünme olmuş. Hicaz'ın kuzey tarafı ve güney tarafı gibi bir şey, diyelim ortasını alın çölü. Alt taraf bir hikaye olmuş ki biz burada aslında Medine'yi kastediyoruz. Çünkü ilim Medine'de oldu. Mekke ilginç bir şekilde bunlardan genelde beri kaldı. Yani düşünceden de siyasetten de iyi de öyle oldu. Kabe hep böyle şeyde kaldı. Yani o tartışmaların dışında kaldı. Çok da güzel oldu o yani. Yoksa Kabe'nin Beytullah'ın olduğu yerde de problemler olurdu siyasi olarak. Nispeten oldu bazen de, genelde değil. Şimdi alt tarafı düşünürsek işte aşağı yukarı Medine'yi merkeze alacağız. Çünkü işte Resulullah'ın mekanı, işte herhalde geçen hafta söyledim, İmam Malik mesela başka yerde ilim yapmamış mesela. Yani Mescid-i Nebevi'nin dışında ders halkası yapmamış. Geleneğe saygı duymuş. Resulullah demiş buradaydı, vahiy burada anlattı, arkadaşlarıyla burada sohbet etti, ben de burada yaparım demiş. Gerçekten de dışına çıktığında yapmıyormuş yani. Kuvvetle gelen rivayetler böyle. Şimdi daha sonradan bir başka konuşmada ben yine hadis meselesine geleceğim. Arz ve sema geçen hafta da hatırlattım. Haber üzerinde bir şeyler geleceğim. O zaman daha bir hadis usulünden konuşacağız. Bugün amacım fıkıh usulü, yani birincil ilimden söz etmek. Her şey fıkıhla başladı çünkü yani. Hazreti Ömer zamanında işte malum Kadisiyeler filan İran alındıktan sonra, daha sonraki dönemlerde Kayseri'ye kadar da çıkılacak. Hazreti Ömer şeyi, Küfe'yi bir garnizon komutanlığı olarak kuruyor. Yoktu yani, Küfe diye bir şehir yoktu. Ömer kurdu orayı. Şimdi oradaki ortam nasıl bir ortam? Daha hemen o yıllardan, yani hicretin işte Resulullah'tan bir 20 yıl sonrasını, 30 yıl sonrasını kastediyorum. Yukarıya doğru çıktığınızda bir defa Mecusiler var. Yani tarihin gördüğü en büyük iki medeniyetten biri İranlı var, Pers var. Bunlar işte Farsça konuşuyorlar. Bin yılın bir hikayesi geliyor oradan. Bunların Avestası var, Gata kitapları var. Bunların işte yazılı bir sürü parşömeni var, devlet geleneği var. Herhalde bu derslerde mutlaka oraya da bir konuşma ayıracağız. Çok ciddi bir devlet geleneği var. Mesela Firdevsi'yi bilir misiniz? Duyan vardır Firdevsi'yi. Şehname'yi falan bilir misiniz? Yani Şehname mesela işte İbn Sina, Gazali dönemlerinde çok önemli bir eserdi. Müslümandı Firdevsi. Şehname İranlı şeyleri, ki Feridunlar falan yarı tanrı krallardır. Onların hikayesini anlatıyor. Mesela bu dönemde işte Gazneliler, Selçuklular filan, o dönem çok karışık dönemlerdir. Ayıklamak çok zordur yani. Hani itikadı fıkıhtan, onu siyasetten ayırmak çok zordur. Mesela Gazali gibi bir figürü siyasetten bağımsız konuşmak çok zordur. İbn Sina'yı ya da Nasreddin Tusi'yi ayırmak çok zordur yani. Farabi'yi ayırmak çok zordur. Bu her dönemde böyledir. O dönem çok daha zor bir dönem. Müslümanlar o yukarı bölgelere gidince mamur beldelerle, medeniyetlerle tanıştılar. Bakın İslam'ın bu kadar düşünsel olarak hızlı yükselmesinin bir sebebi oydu. Muhatapları çok iyiydi. Yani diyelim ki bugünün şartında konuşsak, İslam nerede başlamış? Amerika'da başlamış. Amerika kıtasında başlamış. Harvard'ın dibinde başlamış mesela. Öyle olur yani aşağı yukarı. Yani herkesin gittiği, ilmin yapıldığı, siyasetin yapıldığı, çatır çatır savaşların yapıldığı, diyelim teknoloji çok ciddiye alınacak bir şey yok ama en azından Araplar ev bile yapamazken orada sarayların yapılabildiği, mimarinin olduğu, sanatın olduğu, şiirin olduğu bir döneme çok hızlı giriyor Müslümanlar. İslam çok hızlı tanışıyor bunlarla. Ve çok çabuk, işte mucize orada. Yani gerçekten mucize denebilir buna. Çok çabuk da ayak uyduruyor onlara. Hemen gelişiyor. İşte bu durum güneyde yok. Yani çölün altında yok. Hiç olmadı zaten. Çölün altında ne var? Biz Medine'yi özelde kastediyoruz. Tabii ki bugünkü Umman, Hadramevt falan onlar da büyüktü. Onlar da önemli merkezlerdi. Ama Hadramevt'te, bugünkü Umman'da, Yemen'de Hristiyanlar vardı. Yani neredeyse sadece Hristiyanlar vardı. Bir de tabii işte Arap paganları vardı. Ama yukarı çıktığınızda Bizans var. Roma var yani. İşte Mecusiler var. Ne bileyim Süryaniler var. E tabii Yahudiler var, Hristiyanlar var. Her dinden insan var. Her dilden. Bazı çalışmalara göre 17 civarında dil konuşuluyor orada. Ya Ebu Hanife'den söz edeceğim çünkü. Ebu Hanife böyle bir ortamın çocuğu. Aynı çağdaşı İmam Malik sadece Resulullah'ın şeyi var. Mescidinde. Araplar var ve Müslümanlar var. Daha sonradan başarabilirsem göstereceğim, göreceksiniz. Daha sonradan birbirleriyle ilk tenakul böyle başladı. Çatışma da böyle başladı. Ya o ilmi çatışmayı kastediyorum. Siyasi olanı değil. Çünkü siyasi olan da vardı. Aşağı yukarı şöyle bir manzara vardı yani. Aşağı tarafta Müslüman doğmuş olanlar vardı. Yani bütün etrafı Müslüman. Tam da ana yurt, tam merkez. Resulullah'ın çocukları yani bunlar. Bizzat birinci neslin çocukları. Herkes zaten Müslüman. Yukarıda ise yine Müslüman olanlar var. Sonradan Müslüman olacak olanlar da var. Ama toplarsanız o birkaç defa andığımız için söylüyorum. Hege'nin Geist dediği, hava dediği, o gerçeklik küresi dediği şey Medine'de var. Yani İslam'ın ruhu Medine'de var, Küfe'de yok. Yukarıda yok. Ya sadece Küfe değil tabii. Sonra Şam, Bağdat falan bunların hepsi olacak. Sonra İran yurdu ve Anadolu yurdu olacak. Bunlar da yok. Şimdi Müslümanlar var ama çoğunluk Müslüman olmuş. Sonradan olmuş yani. Mevzuyu da bilmiyorlar. Yavaş yavaş öğreniyorlar. Aşağı yukarı hikaye Hazreti Ömer'e denk gelir. Hazreti Ömer İbni Mesud'u gönderir. Herhalde geçen hafta söylemiştim bunu. İbni Mesud'u gönderir ki İbni Mesud Resulullah'ın çok güvendiği bir adam Kur'an konusunda. Hani ona gidin diyor. O cevap veremezse bana gelin diyor. İlk ders halkası İbni Mesud işte bir ders halkası yapmış 10 kişilik. Sonra o galiba 1000'e kadar çıkmış. Tamamen fıkıh konuşuluyor ama. Hani şundan nasıl zekat verir, bundan nasıl işte vergi alınır, işte abdest şöyle mi alınır, böyle mi yapılır falan gibi. Bilmiyorlar çünkü. Şimdi Arap da orayı bilmiyor. Yani coğrafya olarak da bilmiyor. Çünkü Arap çölde, çölde tarım yok, bir şey yok falan. Arap üretim bilmez. İşte sanat bilmez. Ya çünkü bunların hepsi malzemeyle olacak şeyler. Malzeme yok. Sırf çöl var. Hayvancılık yok, şu yok, bu yok filan. Yani İbn Haldun 1300'lerde Arap'la alay ediyor. Ya Arap diyor bina yapmayı bilmez ki diyor yani. Arap diyor şehir kurmayı bilmez ki. Bir Arap şehri yoktur diyor yani. Yani ne demek istiyor? Arap kültürü, Arap mimarisi. Yani bütünüyle baştan sona bir Arap tekniği. Bunlar yok ki diyor. Yoktu hakikaten. Sonradan Abbasiler filan sonradan dönemlerde büyük oranda Farsilerle oldu bunlar. Türklerde de yoktu zaten. İşte hep Fars. Yani bugünkü İslam zaten hani yeri gelir açacağız bunları. Bugünkü İslam dediğimiz şeyin çok büyük bir kısmı Fars. Ya Kur'an ya da peygamber değil yani. İçtimai hayat tamamen Farsi. Bütün ulema Farsi. Ya saydığınız gelenekteki saydığınız ulemanın 180'i Farsi. Hep sonradan Müslüman olmuş adamlar yani. Şimdi burada böyle bir kozmopolit bir ortam var. Daha böyle elit bir ortam var. Çatır çatır yazılıyor, ediliyor şiirler, bilmem neler, bilim o günün şartlarında işte kozmoloji filan. Yani Harran'a gittin hala görürsünüz o ay mabedini filan. Oralarda Müslümanlar bulunuyor. Alt tarafta ise herkes Müslüman. Şimdi bu iki farklı bakış açısı doğuracak. Bunlar zaten Müslümanlar nasıl daha takvalı yaşarız derken bu taraf Müslüman olmaya çalışıyor. Yani Müslüman olmuş ama mevzuyu bilmeye çalışıyor. Burada düşünce yürüyor. Burada rivayet yürüyor. Biraz bunun hikayesini anlatmaya çalışacağız yani bugün ve bugünden sonra. Şimdi Müslümanların ilk tanıştığı şey işte bu. Mamur beldelerle mutlaka bu örneği vermişimdir. İbni Mesud oraya hoca olarak gidince işte soruyorlar, diyorlar ki teyemmümden söz ediyor. Tabii su eskiden çok önemli bir şey yani. Bir de çöl ortamında. Şimdi açıyorsun geliyor. Şimdi teyemmüm konuşulmaya değmez bile. Gerçi bazı hocalar acayip acayip teyemmüm anlatıyorlar da. Bir tanesi 1,5 saat anlattı. Bitti ders. Daha dedi anlatmadığım neler var. Ben de eşime dedim ne var acaba? Çok merak ettim dedim. Meğer kitabını yazmış da. Kalanı kitaptaymış filan. Ya sağ ayakla gireceksin, omuzuna şöyle yapacaksın şu duayı, yoksa 10 bin metre geride kalıyorsun cehennemden, cennete 12.800 adım yaklaşıyorsun filan. Bir şeyler söylüyor yani. Şimdi su tabii eskiden önemli bir şey. Geliyorlar diyorlar ki işte demek onu konuşuyor İbni Mesud. Nasıl işte alacağız bunu? Ne kadarlık bir suyla almamız gerekiyor? Bakın su bahsi bizim gelenekte fıkıh kitaplarının birincil bahislerindendir. Ya olmazsa olmaz bir bahistir. Çünkü çok zor. Ya az bulunuyor. Ne kadar miktar su temizdir? Bir su ne zaman kirlenir? Ayetleri necis, tahir ifadelerini alıyorlar. İşte akan su temiz olur, durgun su kirlenir. Ama işte ne kadar küçüklükte olacak filan, abdest ne zaman alınır, ne zaman alınmaz. Mesela çorbayla abdest alınır mı? Ebu Hanife'nin bir tartışmasıdır bu. İçinde su var çünkü. Yani çok kritik şeyler. Yani gülüyorsunuz ama o zaman hiç komik şeyler değildi bunlar yani. Yok çünkü insanlarda yok. Çölde yaşıyorlar bunlar. Ya kaktüsten bir şeye mi emmeye kalkıyor adam? Ya Resulullah zamanında bir tane hırsız var. Yani Müslüman da sürekli çöle gidiyor, hırsızlık yapıyor. Bu deve kuşu yumurtalarını alıp içine su doldurup saklıyormuş çölde. Resulullah bir gün yakalıyor bunu. Gülerek ulan sen nasıl bu her defasında kaçabiliyorsun ve çölde bu kadar yaşayabiliyorsun diyor. Meğer o işte söylüyor, deve kuşu yumurtaları alıyormuş, içini boşaltıp su döküyormuş, suyla dolduruyormuş, artık nasıl kapatıyorsa çölün belli yerlerini gizleyip hırsızlık yaptığında çöle gidince 2 ay çölde kalabiliyormuş. Öyle mahir bir adam yani. Ya hep su bahsi bunlar. Şimdi bunlar da diyorlar ki yani ne kadarlık suyla asgari banyo gusül alabiliriz. Şimdi bakın bu çok iyi bir örnektir. İbni Mesud diyor ki bu sorunun çok iyi bir soru olduğunu fark ediyor. Neden? Bakın Medine'de bu soruyu sormazlardı. Çünkü işte geist dediğim şeyi biraz anlatmaya çalışıyorum. Medine'de herkes zaten aynı kapları kullanıyordu ve herkes biliyordu Resulullah'ın neyle gusül aldığını. Ya da Ömer'in, Ebu Bekir'in, Ali'nin filan onun arkadaşlarının neyle gusül aldığını herkes biliyordu. Ama şimdi iklim değişti, coğrafya değişti, bambaşka bir ortamdasın. Sizin hangi kabınız bizim hangi kabımıza denk düşüyor? O zaman ölçeklendirme de yok, kilo bilmem ne filan. Ya var tabii, mil mesela Arapçadır. Araplar mil kullanıyordu eskiden. Ama böyle her şeyde standart bir ölçek yok. Yani beynel milel bir ölçek yok. Birinin bir şeyi diğerinin neyisine denk geliyor. Arap arşın diyor. O bu tarafın neyine denk geliyor mesela? Şimdi ben mesela tencere dediğimde hepiniz bilirsiniz tencerenin ne olduğunu. Kazan dediğimde de bilirsiniz ne olduğunu. Bir kazan çorba yaptık dediğimde çok kişiye çorba yaptığımızı anlarsınız. Ama şimdi İngiltere'ye gitsek acaba bizim kazan dediğimiz şey, ben orada desem ki ya bir kazan getirin de kazan onlarda neye denk düşüyor? Onlar ne diyor kazana? Ha şimdi biz galon diyoruz, litre diyoruz filan. Uluslararası bir şey. O zaman öyle değildi. Şimdi bak Medine'de bu soruyu sormazlardı. Daha sonra İmam Malik bunu fıkhın bir parçası haline getirecek. Hiçbir şeye cevap veremediğimizde Medine ehlinin ameline göre amel ederiz diyecek. Çünkü bunlar Resulullah'ın çocukları, Resulullah'ın kullandığı kabı kullandılar. Yani okuyarak bilmeseler, düşünerek bilmeseler adeten biliyorlar. İçtimai hayattan biliyorlar. Doğal olarak biliyorlar. İbni Mesud diyor ki biz sa'a. Yukarıdan bir kesmeli. Aa diyor biz bir sa'a kullanıyorduk. Gusül alırken. Diyorlar ki sa'a ne? Şimdi nasıl anlatırsın sa'ı? Diyor ki hakikaten yani. Siz diyor getirin bakayım kullandığınız kapları. Diyorlar biz bunları kullanırız. Diyor bu çok büyük, bu çok küçük. Bu işte sağ bu kadar diyor işte. Onların kulağı. Siz buna ne diyorsunuz? İşte bilmem ne diyoruz. Tamam bu diyor yeter. Şimdi Ebu Hanife'ye göre 3.14 litre o. O çünkü Ebu Hanife orada doğdu. O kullanılan adını unuttum. Neyse o tencere. 3.15 litrelik bir suyla. Şimdi adam biri de diyor ki, vah diyor, bu bana yetmez. Bu su. İbni Mesud da diyor ki, biliyorsunuzdur. Saçı, ya diyor, benim saçım sakalım gür, bu bana yetmez. O da diyor ki, saçı senden gür, imanı da senden büyük bir adama yetiyordu. Resulullah'ı kastederek. Ya şimdi işin tabii başka bir tarafı var. Hani sen diyorsun iğne ucu değmeye kalmayacak kadar işte kuru olmayacak, neyse cümleyi de kuramadım. 3 litreyle yapıyorlarmış yani banyoyu, guslü. Nereye sen her tarafını şey yapacaksın filan. Bu abartmanın bir manası yok ama işte iş oralara geliyor. Böylece fıkıh ihtiyacı doğuyor. Ölçeklendirme ihtiyacı doğuyor. Genel ihtiyaçlar doğuyor. Genel yargılar kullanmanız gerekiyor. İşte bu bizim sizin de iyi bildiğiniz o ehl-i rey diye ifade edilen şeyi doğuracak. Aşağı yukarı İbni Mesud, Süleyman Hammad ve Ebu Hanife. Yani dördüncü ya da beşinci nesil oradan Ebu Hanife geliyor. Ebu Hanife de 80 doğumlu. Hicri 80 doğumlu. Yani Resulullah'tan 70 yıl sonra gelmiş. Çok erken bir dönemden söz ediyoruz. İbni Nedim vardır. Batıda da doğuda da diyor. İslam fıkhına dair ve İslam'a dair her ne biliyorsak Ebu Hanife'den öğrendik diyor. Bu tabi abartılı bir ifade. Ama bildiğimiz ilk usulcüdür Ebu Hanife. İlk defa fıkıh usulünü kuran adamdır. İşte bugün ondan bahsedeceğim ve oradaki kavgadan söz edeceğim. Siyasi olarak değil. Nitekim İmam Şafii de Risale'nin başında diyecek ki, babamızdır hukukta. Hepimiz hukukta onun çocuklarıyız diyecek. Ve ona reddiye yazacak. İşte bu fıkıhta ilk defa bizim hani bugün ehli rey dediğimiz şey çıktı, görüş çıktı. Ra'eyte, efe ra'eyte diye ifade, yani kendi görüş sahibi olanlar. Şimdi hukukta, aslında hukukta değil tüm bilimlerde böyle. Geçen hafta biraz bunun zeminini yapmaya çalıştım. Tüm bilimlerde ne diyoruz? Bakın, genel yargılar ve nihayet tümel yargılara vardığınızda ilim olur. Tikel yargılardan ilim olmaz. Hani hatırlarsanız demiştim ki ya, benim evimin önündeki ağaç şöyle bir ağaç. Yani fotosentez yapıyor. Sizinki de bu ilim olmaz. Ağaç fotosentez yapar dediğinizde ilim olur. Şimdi bu noktadan sonra biraz vites yükselteceğim ben. Anlaşılmayacak bir şey olduğunu sanmıyorum ama yine de şey olursa bana söyleyin. Yani bu hikayeler bilindik hikayeler. Ben size pek bilinmedik olan kısmını anlatacağım. Benimle ilgi, yani benim ilgilendiğim asıl ilim dediğim şeyi anlatmaya çalışacağım. Bilimlerde, yani tümel yargılar, genel yargılar olmalı dedik. Bunlar olabilmesi için sizin postülalara ihtiyacınız vardır. Aksiyomlara ihtiyacınız vardır. Bu bütün bilimler için böyledir. Hani oraya geçen sene konuştuk diye düşünüyorum. Bazılarınız vardı. Bazılarınız da yoktu. Bilmiyorum ya, yapabileceğim bir şey yok. Oraya bir daha girersek çıkamayız yani. Belli aksiyomlarınız vardır. Nedir? Mesela işte iki nokta arasındaki en kısa mesafe doğrudur diye başlarsınız. Bu mesela matematikte, geometride bir aksiyomdur. Bunu değiştirebilirsiniz. Hayır, öyle değildir dersiniz. Yani iki nokta arasındaki en kısa mesafe bir doğru değil, bir yaydır diyebilirsiniz. Dendi sonradan. Ama bu aksiyomdur ve bu temel aksiyomlar üzere bilim yükselir. Şimdi hukuk doktrini üretmek için de nihayet daha sonradan konuşacağız. Hemen kardeşi kelam gelecek. Bir açıdan da bunlar aynı şeyler. Aynı düstur üzerine yürüyecek çünkü. Bunların oluşabilmesi için de sizin aksiyomlarınız olmalı. Genel hayata dair, genel insanlığa dair, genel canlılara dair, ne bileyim varlığa dair aksiyomlarınız olmalı. Bunlar olmazsa hukuk mümkün olmaz. Yani hiçbir ilim mümkün olmaz da biz şu an buradayız diye hukuk diyorum. Mesela mecelleyi bilirsiniz. Bilir misiniz? Nedir mecelle? Songül, mecelle ne? Osmanlı son dönemindeki üretilmiş kaideler. Kim tarafından üretildi? Ahmet Cevdet Paşa, değil mi? Çok müstesna bir isimdir. Bir tane çıkaraydık ya. Yani şu 50 yılda bir tane Ahmet Cevdet çıkaraydık ya. Yani bir sürü ideoloğu konuşana kadar, bir sürü mücahidi konuşana kadar bir tane Ahmet Cevdet çıkaraydık. Sanırım türünün son örneği artık. Diğerlerine burada hakaret, yani kimsenin hakkını yemiş olmak istemem de, belki vardır çünkü. Ahmet Cevdet'in hazırladığı mecelle var, değil mi? Kavaid-i Külliye. Duymuşsunuzdur Kavaid-i Külliye'yi. Meşhurdur ya. Çok böyle etrafta. Siyasiler çok kullanır. Özellikle Erdoğan filan, AK Parti çok kullanır. Kavaid-i Külliye'den hiç herhangi bir madde bilen var mı aranızda? Ya keşke biliyor olsaydık ya. Bak, hepsinden Allah razı olsun da, bu kadar yıl Seyit Kutup konuşacağımıza, bak çok cesur bir anım şu anda, çünkü çok kişi kızacaktır, bu kadar çok Mevdudi konuşacağımıza, bu kadar çok Ali Şeriati konuşacağımıza, bu hep kıymetli adamlar, eyvallah. Ya biraz Mecelle konuşaydık, biraz Ahmet Cevdet konuşaydık, biraz şu tümel yargılar nasıl olur öğreneydik ki bu kadar acı çekmeyeydik. Bir tane Ahmet Cevdet'imiz olaydı. Keşke, bakın, şu konuşmayı, benzerini İran'da yapsanız, onların bir mecellesi olsa, bir Ahmet Cevdet'i olsa, bir değil çok var, vallahi takır takır sayarlardı öğrenciler. Ben 15 yıldır gidip geliyorum. Bakın, takır takır sayarlardı. Ya bu bizim için hiç iyi bir durum değil. Aslında çok biliyorsunuz. Mesela defi mefasit celbi menafiden evladır. Duymadınız mı bunu hiç? Duymuşsunuzdur da unutmuşsunuzdur yani. Ne demek defi mefasit celbi menafiden evladır? Bir fenalığın engeli bir iyiliği getirmekten öncedir. Hukukta bir olmazsa olmaz doktrindir bu, ha. Ne, bu ne demek? Mesela sağlıktan örnek versek, kolunuz kopmuş Allah muhafaza, kanı durdurmak kolu dikmekten öncedir. Değil mi? Çünkü gidiyor yani, belki öleceksin. Ha, bir belayı def etmek, yani ortamda işte Allah muhafaza, yani kötü örnekler geliyor aklıma, işte kanser, yani ne yaparsın? Önce hastalıklı hücreyi yok etmeye çalışırsın, kemoterapi bu işe yarar. O sağlıklı hücreleri de öldürür. Sonra o sağlıklı hücreleri bir daha yapılandırmaya çalışırsın. Ama önce belayı def etmeye çalışırsın. Beraat-ı zimmet asıldır. Bunu kesin duymuşsunuzdur. Nedir son gün? Masumiyet karinesi, değil mi? Yani suçlu bulunana kadar herkes masumdur. Şimdi bakın, bunlar aksiyomlar. Tamam mı? Şimdi konumuz mecelle değil tabii. Yani mecelleden de yürümeyeceğiz ama mecellenin ilk 100 maddesi meşhurdur. Kavaid-i Külli diye geçer. Ya en azından 5-10'unu bilin. Böyle işinize yarar. Yani biraz daha karizmatik görünürsünüz en azından. Bu ne demek mesela şimdi? Kişi suçlu bulunana kadar masumdur. Böyle mi mesela? Böyle olmak zorunda mı mesela? Demek istediğim şu, böyle aksiyomlar vardır, aksiyomlar itiraz edilebilir şeyler değildir aslında, ya da postülalar itiraz edilebilir şeyler değildir. Öyle olur, başka türlü de olur, neden öyle olduğunu da bilemezsiniz. Öyledir yani. Ben desem ki, evet yani belanın defi faydanın şeyinden öncedir, getirisinden öncedir desem, tabii ki dersiniz. Niye? Ne bileyim niye, öyledir çünkü dersiniz. Şimdi bunları tespit etmek önemlidir. Yani genel kaide, zaten kavaid-i külli bu. Genel kaide demek. Genel kaideleri oturtmazsanız ilim yapamazsınız. Geometrideki o örnek gibi. İki nokta arasındaki en kısa mesafe doğrudur demek gibi. Bu da işte defi mefasit falan falan. Bu da öyle bir aksiyon. Kabul edersiniz bunu yani. Şimdi bunları tespit edemezseniz genel kanunları, kaideleri aksiyomatik halde tespit edemezseniz bir ilim yapamazsınız. Bak, aha bugün yapamıyoruz işte. Ya ben Kur'an'a gittim, Kur'an bunu diyor. Nereye öyle diyor? Bir usule bakmadan yapıyorsun. Ya da peygamber şöyle dedi. Şimdi o tartışmayı anlatmaya çalışacağım ama kendi usulümce, felsefece bu açıdan yapmaya çalışacağım. O yüzden bak, mecelle çok kıymetli bir şey zaten. Ya tabii ki bizim şimdiki anayasamız, hukukumuz, bunlar da çok kıymetli. Ama hani şimdi dini düşünceden yürüyoruz ya, o yüzden. Bu genel kaideleri nasıl oturtursunuz? Bu genel kaideleri kim oturtur? Kim bilir? Bunlar olmazsa ilim olmaz. İşte Ebu Hanife bunu yapan adam. Ya zamanın Ahmet Cevdet'i Ebu Hanife. Tabii ondan daha da kıymetli. Çünkü Ahmet Cevdet onlardan alıyor zaten bunu. Bakın, bu çok az insanın becerebileceği bir şey. Yani genel kaideleri yakalamak, onları ifade etmek, yani milyonda bir yapılabilecek bir şey. O yüzden hukuk düşünce biçimi çok değişik bir biçimdir. Yani günlük hayata çok uymayabilir. Hukukun kendi apayrı bir mantığı olabilir. Çok müstesna bir zihin gerektirir hukuk. İşte Ebu Hanife buradaki problemleri görünce, yani birçok işte fıkhi problemler falan, hemen arkasından bunlar itikadi problemlere dönecek. O bugünkü konumuz değil. Bugün fıkıh anlatma derdinde de değilim. İslam'ın ilk yarılmasını anlatma derdindeyim. Buradan neşet edip de diğerlerini konuşacağım bundan sonra. Ebu Hanife bu kaideleri yakalamaya çalışıyor. İmam Şabi ile bir hikayesi vardır. Onunla başlamış. Çok zeki bir adam biliyorsunuz. İşte zengin, şu bu falan filan. Bir çarşıda bir hikayesi olur rivayete göre. Zengin bir adam malum. İşte bir etrafına birileri toplanır. Bir koca karı diyor. Bir yaşlı kadın gelip buna abdestle ilgili bir soru sorar. Bu da 17-18 yaşlarında. Cevap veremez. Kadın da niye buna gelmiş? Herkes itibar ediyor. Ya ben seni alim bir adam zannettim. O yüzden insanların sana itibar ettiğini zannettim. Ondan geldim sana sordum diyor. Bu dert oluyor Ebu Hanife. Ya ben güya Müslümanım, bir koca karının sorusuna cevap veremedim falan diyor. Sonra bir sorgulama sürecine giriyor. Ya ben ne okusam, ne yapsam ilim falan. İşte İmam Şabi de tepesine yani denk gelmiş. Çocuğun zekasını görmüş falan. Bak sakın ticarette falan heder etme bu zekayı demiş. Kendisi diyor ki ben fıkıh seçmemin sebebi şu diyor. Yani hani Allah bana derse ki ya sen niye bunu böyle yaptın? Derim ki diyor ya bütün hayatımı ona verdim. Bilemediysem art niyet yok yani. Hani fıkıh yaparsam Allah bana sormaz. Yanlışımı bile sormaz. Çünkü tek amacım hakikati bulmaktı. Diye fıkıh seçtim diyor. İşte çok müstesna bir zeka. Şimdi Kur'an'ı önüne alacak işin sonucu itibariyle. Kusura bakmayın, bugün biraz hastayım ben. Sünneti önüne alacak ve şimdi nasıl kaideler oturtabilir? İslam tarihini bütünüyle belirlemiş olan bir ana kaide yakaladı. Bugün benim konum da bu. Bu yazacağım. Daha önceden duydunuz mu bilmiyorum. Bütün düşünsel farklılıkların dibindeki ana mottodur. Düzgün yazmaya çalışayım bakayım. Yazamıyorum. Umumun delaleti katidir. Bunu duyan var mı aranızda? Bu cümleyi hiç daha önce duyan var mı aranızda? Eyvallah sana. Mevzu budur. Bütün mezheplerin altında bu cümle yatar. Sadece bu cümle yatar. Hepsi bundan neşet edecek. Ebu Hanife bunu söyleyen adam ve bundan hiç vazgeçmemiş adam. Ama bu ne demek? Şimdi bunun biraz sökümü, yapı sökümünü yapabilir miyiz bugün acaba? İşte biraz bundan sonra tekniğe gidersem gitmemeye çalışacağım ama şimdi umumun delaleti katidir ne demek? Genel ifadeler kesinlik arz eder demek. Bakın Ebu Hanife bunu her şey için düşünüyor. Yani Kur'an'daki genel ifadeler kesinlik arz eder. Allah Resulü'nün genel ifadeleri kesinlik arz eder. Eğer Habib Kavak filan vakıfta filan konuşmayı yapıyorsa ve genel ifade kullanıyorsa kesinlik arz eder. Nerede olursa olsun. Bu genel bir motto yani. Az önce o yüzden Mecelle'den, Kavaydı, Külli'den filan bir iki örnek vermeye çalıştım. Ya bu böyledir ve neden böyledir? Böyledir işte. Şimdi Ebu Hanife diyor ki bakın, eğer diyor bir ifadede genel ifade varsa, yani umum ifade varsa, bunlara ashab-ı umum diyecekler daha sonradan, denilecek. Eğer bir konuşmacı, bir kitap, yani neyse, yani bir yazıt, herhangi bir şey genel ifade kullanıyorsa, biz onu kati olarak, yani kesin olarak almaz isek, konuşmacıyla ya da şariyle anlaşamayız diyor. Şimdi ne demek? Bakın, genel bir ifade kullanalım. Mesela diyelim ki Allah affeder. Ebu Hanife diyor ki ben ne zaman ki diyor kitapta böyle bir cümle bulurum, bunu diyor Allah affeder diye anlarım diyor. Neyi? Tüm fertlere şumulu vardır. Yani Allah herkes affeder. Eğer Allah diyor, bakın dikkat edin, umum ifadelerde bulunuyorsa, genel ifadelerde bulunuyorsa, mesela ne diyelim? İşte bu salondaki herkes uzun boyludur. Dediğimde Ebu Hanife diyor ki ben şöyle anlarım. Bu salondaki her bir fert uzun boyludur diye anlarım. Çünkü eğer diyor sen genel bir ifadede katiyet belirtmiyorsan biz seninle anlaşamayız ki diyor. Yani bu böyledir dediğinde aslında onu kastetmemişsen ben seninle hiç anlaşamam diyor. Ya mesela İstanbul kalabalık bir şehirdir derken İstanbul'un kalabalık olmadığını kastediyor olamazsın diyor. Bakın bu da genel bir ifade. İstanbul kalabalık bir şehirdir. Ya muzari kalıpta düşünün, geniş zaman kalıbında düşünün. Geniş zaman kalıbında kullanılanları katiyet arz eder. Yani bu kesin olarak alırım ben diyor. Net değil mi? Yani zor bir şey yok. Ne diyorum ben? Sen bir tane söyle Özgür abi. Biraz karıştıracağım da ondan. İyi anlaşıldığından emin olayım yani. Herhangi biriniz bir umum ifade eden bir cümle kurabilir mi? Lütfen yani. Siz bir cümle kurun. Niye yanınızdakine topu atıyorsunuz? Bir genel ifade. Müslümanlar çalışkandır. Şimdi Ebu Hanife diyor ki ben bunu duyarsam, yani hanımefendinden duyduğumda da Müslümanların hepsinin çalışkan olduğunu anlarım diyor. Eğer hanımefendi bunu söylediğinde Müslümanların bazısı çalışkandır, bazısı çalışkan değildir kastediyorsa zaten ne dediğini bilmiyor, özür dilerim. Yani hatalı konuşuyor diyor. Bizim diyor o zaman konuşmacıyla anlaşma ihtimalimiz yok. Ama bazen Allah bir genel ifadede bulunur, umum ifadede bulunur ve tahsis eder, hususileştirir. O zaman kullandığımız kavram çifti de şöyle bir şey olacak şimdi. Şöyle bir şey olacak. Umuma karşılık hususu kullanmış oluyoruz. Günün sonunda ehli umum, ehli husus olacak. Ashab-ı umum, ashab-ı husus olacak. Şimdi İmam Ebu Hanife diyor ki, ben umumun delaletini kati görürüm. Her geniş kavramı, geniş zamanlı cümleyi tüm fertler öyleymiş gibi anlarım. Ama Allah bazısı müstesna deyip de tikel bir olumsuzlama yaparsa onu da tahsis olarak düşünürüm diyor. Umuma karşılık tahsis, yani hususilendirme. Şimdi ne demek? Bakın İmam Ebu Hanife'nin tüm fıkhının altındaki ana cümleyi söylüyorum. Bakın bundan sonra imamın neyi nasıl düşündüğünü çok rahat anlarsınız. Mesela Tevbe suresinde yenmeyecek olanları söylüyor. Doğru mu? İşte dağdan yuvarlanan diyor. Leş diyor. Allah'tan başkası adına kesilmiş diyor. Kan diyor. Ne var başka? Tabii domuz var. Bakın diyor ki imam, bunları yemeyin diye geliyor ya ayet. Demek ki diyor, umumun dalaleti katidirden hareketle diğer tüm hayvanları yiyebilirim. Bunları tahsis etmiş Allah. Hususileştirmiş, özelleştirmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle bir ana daire çizelim. Bu daire diyelim ki bizim yiyeceklerimiz dairesi. Allah şunlar müstesna demeseydi her şeyi yiyebilirdik diyor. Yani yiyebilirdik derken emir olarak yiyin değil. Haramlık bir mevzu yok. Ama Allah illa deyip diyelim şu kümeyi tahsis ediyor. Bu kümeyi buradan çıkarıp tahsis ediyor. Diyor ki mesela domuz bunlardan değil. Diyor ki işte leş bunlardan değil. Mesela vel azr. İnnel insane lefi husr. Şüphesiz ki insanlar, insanlık hüsrandadır. Ayeti burada durdur. Ebu Hanife diyecek ki umumun dalaleti katidir. Genel bir ifade var. Demek ki bütün insanlar hüsranda. İllellezine amenu ve amilus salihat. Ama diyor şunlar şunlar hariç. Demek ki iman edip salih amel işleyenleri istisna tutuyor. Öyleyse bütün hepsi hüsranda. Şunları tahsis etmiş. Öyleyse Ebu Hanife'ye göre Kur'an'da tahsis var. Hususileştirme var. Ve bunu Allah yapar. Şari o. Yani ona şari denmez tabii de. Şari aslında peygamberdir. Bunu Allah yapar. Kur'an'a gider, Kur'an'a bakar. Ve Kur'an'daki bütün muzari kalıpları böyle görüyor. Ebu Hanife, Ebu Hanife'den elimizde bir şey yok. Elimizde bugün Fıkıh-ı Ekber diye bir kitap var. İpince %99 Ebu Hanife'ye ait değil. Ama bizim ona ait olduğunu bildiğimiz görüşleri var. Aslında biz burada daha çok Ebu Hanife'den ziyade onun öğrencisi Muhammed Şeybani, oradan devam eden Cassas, oradan devam eden Debusi ve nihayet Serahsi'yi kastediyoruz. Bu dört kitabı kastediyoruz. Serahsi Türkiye'deki en meşhuru. Aslında bir numara Cassas'tır. Biz bugün Hanefi fıkı dediğimizde bunu kastediyoruz. Şimdi benim amacım buradaki mantıksal çözümlemeyi yapmak. Ebu Hanife'nin fıkhından ilerlemeyeceğim. Bakın konu kanama oldu, abdest bozuldu. Karşı cinse değdin, abdest bozuldu. Namaz şöyle durdu, bununla hiç alakalı değil. Şafii ile, çünkü karşısına Şafii'yi getireceğim. Şafii ile Ebu Hanife arasındaki ya da Malik ile Ebu Hanife arasındaki ya da diğeriyle Hanbel ile Ebu Hanife arasındaki fark bunlar değil. Konunun bunlarla hiç ilgisi de yok. Onlar bunların sonuçları temel burada. Çünkü Şafii diyecek ki kat'i değildir, zannidir diyecek. Kavga da bu. Ve bu kavga öyle büyük bir kavga ki, ama kavga hakikaten öyle büyük bir kavga ki 1000 yıl her açıdan döküldü. Her açıdan uzaklaştı. Ve buydu mesele. Birinci sınıf mantık tartışmasıdır bakın bu. Birinci sınıf felsefe tartışmasıdır bu. Bakın tekrar ediyorum. Bu bir kaide olarak var. Kur'an için değil. Ya Ebu Hanife Kur'an'daki cümleleri böyle alacağız demiyor. Umumun delaleti her zaman katidir diyor. Habib konuştuğunda da Ahmet konuştuğunda da katidir diyor. Eğer kati bir yani umum bir ifade kullanıp katiyet ifade etmiyorsa o adamın sorunu zaten diyor. Çünkü biz o zaman anlaşamayız. Yani bu sınıftakiler çalışkandır ama aslında tembeldir diyemezsin diyor yani. Bu sınıftakiler çalışkandır diyorsan bu sınıftakilerin çalışkan olduğunu anlarım ben diyor. Hepsinin mi? Hepsinin. Ama işte filan değil. Onu da diyor sen bu önermeyi Kur'an tahsisi de yapar. Yani umum ifadeyi Kur'an tahsisi de yapar. Öyleyse Ebu Hanife Kur'an özelinde bir şeyden söz etmiyor. Ebu Hanife Mecelle'den o yüzden örnek getirdim. Beraati işte ne dedik? Masumiyet karinesi dedik şeydir. Bakın bunu Kur'an'dan bir şey yakalamak için söylemiyor Ahmet Cevdet. Bu böyledir diyor. Kur'an'da da böyle olacaktır diyor. Ebu Hanife de bunu söyleyip Kur'an'da da böyle olacak diyor. Böylece Ebu Hanife de eğer umum bir ifade varsa ve tahsis yoksa Ebu Hanife onu öyle kabul eder. Der ki bu budur. Ben bunu böyle anlarım der. Şimdi ben bayağı uzatacağım bunu. Yani sadece bugün değil. Bundan sonra da en az 4-5 hafta dönüp buraya geleceğim. İmam Şafii buna karşı çıkıyor. Şafii diyor ki umumun dalaleti zannidir. Kesin değildir yani. Hangisi haklı? Genel ifadeler kesinlik arz eder mi yoksa göreli midir? Yani tartışma ne? Genel bir ifade. O ifadeyi kapsayan tüm fertleri kapsar mı yoksa kapsamaz mı? Ebu Hanife diyor ki eğer hükmü veren, önermeyi kuran kendisi bizzat tahsis etmiyorsa, özelleştirmiyorsa, şunlar hariç demiyorsa ben öyle kabul ederim diyor. Çünkü konuşma mümkün olmaz, anlaşma mümkün olmaz. Arapça buna muada denir. Muada denir. Karşılıklı uzlaşı. Bakın bu dilin kaidesi yani Ebu Hanife'nin söylediği şey. Kur'an'da da böyle olmak zorunda diyecek. Yani Kur'an'dan hareketle çıkardığı bir kaide değil çünkü olmaz öyle bir kaide. Kur'an'dan hareketle Kur'an'a bakış kaidesini yapamazsınız. Bir şey kendisinin delili olmaz. Bir şey kendisinin üzerine zemin olmaz. Ya bir bina kendi üzerine zemin olmaz. Kur'an'ın zemini Kur'an olamaz. Ya hadisin zemini de hadis olamaz. Hiçbir şey kendisi cinsinden bir şeyi delil kabul etmez. Mutlaka dışarıdan bir şeyi postüle olarak almak zorunda. Aksiyom olarak almak zorunda. Matematik postülasını felsefeden alır. Fizik postülasını felsefeden alır. Felsefe postülasını Aristoteles diyor ki ona da ilk felsefe diyeceğim. Başka bir dil bulamıyorum, başka bir kavram bulamıyorum diyor. Ona da diyor felsefe diyeceğim. Biz ona metafizik diyoruz ya da ontoloji diyoruz. O ilkesini nereden alır? Bu ilkesini ama mutlaka ilim ilkesini dışarıdan alır. Sonra tüm ilkeleri tartışan bir alan vardır. Onun kendisine de mantık deriz mesela. Dolayısıyla Kur'an'dan Kur'an ilkesi durumun çok uzağındayız ya. Ya ilim yapmanın çok uzağındayız yani. Ebu Hanife bunu bir dil kaidesi olarak koyuyor. Bakın düşünün. Bugünden sonra da düşünün. Konu Ebu Hanife'nin sonra neye haram dediği denedi. Bak onu konuşuruz bir gün. Onlar işin zevkli ve kolay tarafları. İşin mantıksal döküm burada. Şimdi İmam Şafii'nin şeyine gelelim. İmam Şafii Risale'ye önce Ebu Hanife'yi taltif ederek başlar. Geçen hafta söylemiştim galiba. İmam Şafii Muhammed Şeybani'nin öğrencisi aslında. Ebu Hanife'yi görmedi. Bakın orada haftaya konuşacağımız ve yine bu bağlamda konuşacağımız bu defa kelam Mutezile vardı. Ebu Hanife de Mutezili bir iklimden doğdu. İşte haftaya biraz Mutezile'yi konuşacağım. Ama önce usul deyince geçen hafta usulün pirinden bahsetmek istedim ben. Ebu Hanife orada genel yargılar üzerinden büyümüş. İşin tuhaf tarafı alt tarafta Medine'de ve Mekke'de genel yargılar yok. Üst tarafın konuşmalarını alt taraf anlamıyor. Ne demek istediklerini anlamıyorlar. Yani umumun dalaleti katidir gibi bir ifade soyut bir kavram. Tümel bir kavram, genel bir kavram. Diyelim Mekkeli biri oraya gittiğinde ilim halkasına girdiğinde ne diyor bu adamlar diyor. Çünkü onlar neye alışmış? Resulullah bir gün şöyle yapmıştı. Haydi öyle yapalım. Resulullah bir gün böyle yapmıştı. Haydi öyle yapalım. Bakın Kur'an'da böyle yazıyor. Haydi böyle yapalım. Kur'an bunu demiyor mu ya? Haydi böyle yapalım diye bilmiş insanlar. Soyut, genel ve tümel ifadeler hiç yok. Ama yukarı taraf bu Farsi, az önce sözünü ettiğim ve belki adını unuttuğum bir sürü etkenden dolayı şeyde yani diyelim o yüzden diyorum ya Harvard'dalar aslında. CERN'deler yani o günün çağında. Alt taraf bilmiyor. Bakın biz bunu kesin biliyoruz ha. Çünkü İmam Şafii Risale'nin asıl nüshasını, gelişmiş edisyonunu Mısır'da yazdı. Kitaptan da anlıyoruz zaten ilk basım, ikinci basım falan diyor. Diyorlar ki İmam Şafii'ye ya gel diyorlar. Bak burada bu Küfelilerden, bu Ehli Rey'den diyor insanlar geliyor. Ehli Rey'i özellikle konuşacağız yine. Ehli Rey'den insanlar geliyor. Bunlar bize bir şeyler söylüyor. Biz mevzuyu anlamıyoruz da. Hani ne diyorlar? Yani diyelim işte hani Berat-ı Zimmet asıldır dediğinde ne dedi bu adam? O tikel ve tekil düşünmenin üstesinde, üzerinde bir şey yapmadığı için mevzuyu da anlamıyor. Ne demek istiyor ki? Hani masumiyet karinesi vardır. Çöldeki Arap için bu hiç hani Resulullah bir gün şöyle yaparken gördüğüm gibi bir cümle değil yani. İmam Şafii önce Malik'ten ders aldı 2-2,5 sene. Sonra bu işin Küfe'de olduğunu biliyor. Hatta İmam Malik'in bile hikayesi öyle. Kendi hikayesi değil. İmam Malik, İmam Ebu Hanife ile şey, çağdaş. Birbirleriyle bir görüşmüşlükleri var muhtemelen. İmam Malik'in otoritesi çok büyük o zamanlar. Çok büyük. Muvatta diye bir kitap yazmış. Muvatta'yı biz bugün ilk hadis usulü ve ilk fıkıh usulü diye şey yapıyoruz. İşte ben öyle kabul etmiyorum. Yani ben derken ben onu öyle kabul etmeyenlerin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. İlk fıkıh usulcüsü Ebu Hanife hiç tartışmasız. Ama ilk hadis kitabı, hadis usulü kitabı şeydir. İmam Malik'in Muvatta'sıdır. O zamanlar büyük otoriteydi yani İmam Malik. Çok büyük otoriteydi. Şimdi işte biraz bu haftalardan sonra bunların bakış açılarını inşallah çok daha iyi göstermiş olacağım. Yani çok iyi yakalamış olacağınızı düşünüyorum. Ya da zaten biliyorsunuzdur. İmam Malik'e çok soru sorduğunda bir öğrencisi, sen Küfe'ye git dermiş. Ya şey için değil, hani ben başa çıkamıyorum falan değil. Ya. Hani biz mevzuya böyle bakmıyoruz. İşte ben onların nasıl baktığını bu önümüzdeki haftalarda anlatmaya çalışacağım. İki tarafı da. Biz böyle bakmıyoruz çok mevzulara. Senin kafa yapın bizimki gibi değil. Senin kafa yapın Ebu Hanife'ninki gibi. Sen oraya git dermiş. Nihayet öyle de oldu. Esed bin Fırat oraya gönderiyor. O gidiyor Ebu Hanife'den ders alıyor. Oradaki tartışmaları görüyor yani ders alıyor derken. Bir bakıyor burada mevzular bambaşka yani. Bakın bu şok daha sonra bir 200 yıl sonra bir daha olacak felsefeyle. Bunlar her şeyi çok iyi bildiklerini düşünürlerken Aristoteles'le tanıştıklarında, Platon'la tanıştıklarında eyvah diyecekler. Onu da konuşacağız. Ama ilk şok burada Küfe'ye gittiklerinde oluyor. Ve geri geliyor Abdurrahman bin Kasım şeyin İmam Malik'in en meşhur talebesi zaten Muvatta'da onun edisyonu. Ona diyor ki baba burada çok acayip şeyler deniyor yani. Yani bu adamlar çok başka şeyler konuşuyorlar. Böyle kavaid, kanunlar, şeyler, mottolar dönüyor havalarda. Bir gün işte Kur'an'da bu yazıyor. Peygamber bunu dedi gibi cümleler yok bunlarda. Bunlar böyle cümleler yürütüyor. Bunun birkaçını zaman içinde söyleyeceğim. İşte Şafii oraya gidiyor. Muhammed Şeybani'den 2-3 yıl ders alıyor. Sonra işte Risale'yi yazacak. Risale bugün elimizde olan İslam dünyasının en okkalı birkaç kitabından biri. Birinci sınıf bir kitaptır. İmam Şafii Ebu Hanife'yi önce taltifle başlar. İşte hukukta hepimiz onu çocukları izler. Sonra dövmeye başlar. Der bu adam Arapça bilmiyor. Umumun dalaleti katidir diyen bir adam Arapça bilmiyordur. Arapça, bakın Kur'an bilmiyor demiyor. Peygamberi tanımıyor da demiyor. Arapça bilmiyor diyor. Ya Risale'yi açın vardır yukarıdaki kütüphanede. Bakın görürsünüz yani. Hemen girişi bununla başlıyor. Direkt bu bununla başlıyor. Kitap baştan sona bunu yazıyor zaten. Ben de oradan alıyorum zaten size. Cassas'tan, bundan, Şeybani'den filan. Gazali'den. İmam Şafii diyor ki ya Arapçanın kaidelerini bilen biri bunu böyle söylemez. Yani genel ifade katiyet doğurur, yanlıştır diyor. Dilde böyle bir kaide yok diyor. Bakın bu 1000 yıl devam edecek bu tartışma. İmam Şafii o yüzden zannidir diyecek. Şimdi ne demek istiyor İmam Şafii? Diyor ki ya bir konuşmacı konuşurken Araplar da böyle yapar diyor. Bir konuşmacı konuşurken yani bu sınıf çok akıllıdır diyebilir. Bu demek değildir ki diyor yani her bir fert tek tek çok akıllıdır. Genel ifadeler her zaman yargı belirtmez. Yani İçlem kaplam ilişkisi yoktur diyor. Sen yanlış bakıyorsun diyor. Bakın şöyle bir şey düşünün. Ebu Hanife'nin kafasında bunu söylerken şöyle bir şey var. Mesela ne diyelim? İnsanlar iki ayaklı ve diktir. Dedim ya bir defada eskiden böyle tanımlıyorlardı. Yani tek dik olan iki ayaklının insan olduğunu düşünüyorlardı. Şimdi bu bir kaplam olduğunda mantıksal düzeyde ne demek kaplam içlem meselesini bilirsiniz. Bir kaplam olduğunda altındaki tüm fertler öyle olmak zorundadır. Buna ya hep ya hiç modeli denir mantıkta. Dictum de omni et nullo. Yani bir içlem kaplam meselesinde bir üye o kümeye ya bütünüyle üyedir ya hiç üye değildir. Ya mesela diyelim ki meşhur bir şey vardır. Bakın mantıktayız şu an. Porfirus ağacı vardır. Bu meşhur Aristoteles'ten beri gelir. Yani en üstte varlık yazarız. Varlığı ikiye böleriz. İşte cisim, cisim olmayanlar. Cisimi işte nasıl yapıyorduk ya? Cisimden öncesi var mıydı? Hatırlamadım. İşte canlı, hayvan, bitki. Hayvanların altında diyelim insan. İnsanın altında Ahmet. Şimdi ya hep ya hiç şu demek bakın. Bir hayvan tanımı yapın. Ahmet onun altında ya içlem kaplam olarak. Ahmet de o hayvan tanımının tamamı olmak zorunda. Tek bir tanesi fazla ya da eksik olsa Ahmet orada ya olmaz. Ya mesela hayvan şöyle şöyle yapar. Hareket edebilen, intikal yapabilen, kendinden iradeli olandır. Ahmet de öyle. Tek bir tanesi bile olmazsa Ahmet hayvan, insan ve Ahmet olarak o şeyin altında olmaz. Ya da mesela bir üst kategoriye gidelim. Cisim. Cisim tanımı kendisini hıfzedendir. Eskiden böyle tanımlarlardı. Kendisini hıfzeden şey. Mesela bir cisim tanımı yapın. Ahmet ona uymak zorundadır. Tamamına ama. Cisim şöyle şöyle şöyle olandır. Mesela kütlesi olan, hacmi olan, bilmem ne üzerine şiddet uygulandığında ivmelenecek olan, belli bir ağırlığı olandır. Bakın tamam mı Ahmet için geçerlidir. Bu ne işte dictum de omne et nullo denir. Ya hep ya hiç. Yani bu bunun ya bütünüyle üyesidir ya hiç üyesi değildir. Tamamen buradan çıkartırız. Ebu Hanife böyle düşünüyor. Ebu Hanife diyor ki genel bir ifade bir tümel ilişkisi içerisinde diyelim cisim gibi tüm fertlerini Ahmet'i, insanı bilmem ne hepsini kapsar. Ebu Hanife de, İmam Şafii de diyor ki Arapça bilsen bunu söylemezsin işte. Şimdi dikkat edin Ebu Hanife de Arap ha. Yani Arap derken orijin Arap değil. Mevaliden kendisi. Ama doğma büyüme Arap yani. Yani çok büyük ihtimalle Arapçadan başka bir dil bilmiyor. Ya sen nasıl Türkçe biliyorsan Ebu Hanife de o kadar Arapça biliyor. Hatta bunun erbabı yani. Ona rağmen İmam Şafii sen Arapça bilmiyorsun diyor. Ne demek istiyor? Arapçanın mantığını yakalayamamışsın sen diyor. Çünkü yakalamış olsan bunu söylemezdin diyor. Neden? O da ayet örneğini getiriyor. Bakın konu ayet değil aslında ama o da ayetten örnek getiriyor. Mesela diyor ki genel yargılar, genel ifadelerde Kur'an çok bulunuyor diyor ve özeli kastediyor. Geneli kastetmiyor. Mesela diyor ki Yasin suresinde işte iki kişi o köye girdi köylülere sordu. Köylüler diyor genel bir ifade, umum bir ifade diyor. Senin anlamına göre köylülere sordu demek, o iki kişi köydeki herkese tek tek sordu demek diyor. Ama anlarız ki diyor öyle değil. Öyle değil mi? Sen nasıl diyor bunu söylersin? Şimdi ben burada bırakacağım ya devam edeceğim de bu tartışmaya başka bir yerden geçeceğim sonra yine buraya geleceğim. Dediğim gibi 3-5 hafta hep bunu konuşacağız. Bakın şimdi İmam Şafii ile Ebu Hanife'nin arasındaki tartışma neyin tartışması başta? Muhammed şimdi onu aktarabilir misin buraya abi? Bir karşı olumlama karesini. Anında geldi ya. Bu çok basit mantık birinci sınıf dersi. 101 dersi bu. Çok da parladı. Ebu Hanife ile İmam Şafii arasındaki tartışma bu. Şimdi tümel olumlu, tümel olumsuz, tikel olumlu, tikel olumsuz. Şimdi çok göz aldığı için Muhammed bir an bir kapatırsam birazdan tekrar kullanacağız bunu. Ben tahtaya bir şey yazayım şimdi. Bu sayfayı nasıl sıfırlıyorduk ya böyle abi? Muhammed bunu kapatabilir misin yine abi? Ben bir şey yazacağım da. Şimdi. Birinci cümlemiz, önermemiz bu. İkinci önermemiz. Bu iki önerme arasında fark var mı? Ya çok kötü oluyor değdirmeyince de. İnsan iki ayaktadır, bütün insanlar iki ayaktadır. Bu iki önerme arasında fark var mı sizce? Yok gibi. Mantıkta bu ikisi farklı önermeler ve fark var. İçerik olarak baktığınızda ilk anda tabii ki yani insan iki ayaklıdır diyoruz. Bir tanım yapıyoruz. Bütün insanlar iki ayaklıdır diyoruz. Onda da bir tanım yapıp bir önerme ortaya koyuyoruz. Ama biz mantıkta birazdan ya da konusu geldiğinde gösteririm daha fazla. Bu ikisini ayırırız. Bu işin kurucusu olan Aristoteles şöyle dedi. Bu dedi tümel önerme. Tümel olumlu önerme. Az önce sol üstte gördünüz. Bütün insanlar iki ayaklı. İnsan iki ayaklıdır. Tümel olumlu önerme. Niye tümel? Çünkü insan tümel bir ifade. Ahmet iki ayaklıdır deseydik tikel olumlu bir cümle olacaktı. Tümel çünkü insandan söz ediyor. Tüm insanları içlem kaplam içerisinde. İki ayaklıdır burada yüklem. Olumlu. Değilleme yok. Öyleyse tikel olumlu bir cümle bu. Şimdi bu ise dikkat edin. Bütün insanlar iki ayaklıdır diyerek bütüncül tümel olumlu bir cümle bu. Ve bu iki cümle arasında fark var. Değillerine gittiğimizde farkı görürsünüz. İşte o yüzden bazen biz mantıkta ne yaparız? Bir şeyin kendisinden bir fark yaratamıyorsak değilini düşünüp değilinden fark yaratırız. Şimdi bu iki cümlenin değilleri farklı. Şimdi sizce bunun değili nedir? Birinci cümlenin değili nedir? İnsan iki ayaklı değildir. Bütün insanlar iki ayaklıdırın değili nedir? Bütün insanlar iki ayaklı değildir değil mi? Değil ama. Öyle olmaz. Her iki cümlenin de iki tane karşıtı var. O yüzden biz ayırırız. Karşıt önermeyle zıt önerme farklı şeylerdir mantıkta. Ya bir önermenin karşıt önermesiyle zıt önermeleri farklıdır. Şimdi o şeyi bir daha açabilir misin Muhammed? Bakın şimdi tümel olumlu dediğimiz insan iki ayaklıdır. Bu çok basit bir şey yani Google'dan az önce çıkardık. Üst karşıt, karşıt önemli, tümel olumsuz. İnsan iki ayaklıdır, tümel olumluydu. Tümel olumsuzu ne olacak? İnsan iki ayaklı değildir. Peki insan iki ayaklıdırın tikel olumlusu ne? Bazı insanlar iki ayaklıdır. Tikel olumsuzu ne? Bazı insanlar iki ayaklı değildir. Bu bizim birinci önermemiz içindi. Bakın şimdi tümel olduğunda insan olması lazım. Tüm insanı yakalaması lazım. Tikele çektiğinizde bazı gibi bir şey olması lazım. Birkaç insan. Çünkü bütün insanları kastetmiyor. Birkaç insan, bazı insanlar ya da Ahmet. O yüzden insan iki ayaklıdırla tikel olumlu cümle bazı insanlar iki ayaklıdır. Bakın bu buna zıt bir önerme. Ters bir önerme. Ters diyeyim şimdi zıt demeyeyim çünkü başka şeyler söyleyeceğiz aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani insan iki ayaklıdır, bazı insanlar iki ayaklıdır. Bunlar yan yana gelmez. Çünkü bu aynı zamanda bazı insanlar iki ayaklı değildir de diyor. Değil mi? Bazı insanlar iki ayaklıdır derken bazı insanlar da değildir demiş oluyor. Ama bu insan iki ayaklıdır diyordu. Demek ki bu buna ters bir önerme bir defa. Bu tümel olumsuz. Hiçbir insan iki ayaklı değil. Bak bu da buna ters bir önerme. Bu bazı insanlar iki ayaklı değil. Demek ki bazıları da iki ayaklı. O da buna ters. O yüzden bakın çelişiyi diyoruz. Yani bunun çelişik önermesi, karşıt önermesi bu. İnsan iki ayaklıdır, bazı insanlar iki ayaklı değildir. Tam çelişiği odur. Şimdi bizim tahtaya bir daha dönelim abi. Şimdi bir daha düşünelim. Bütün insanlarla insan iki ayaklıdır aynı olmaz. Bakın, başlangıçta olumlu olarak düşündüğünüzde ikisi de aynı kapıya çıkar. Aynı önerme gelir. Tersini aldığınızda insan iki ayaklı değildir, bazı insanlar iki ayaklı değildir. Bunda ise hiçbir insan iki ayaklı değildir olur. İmam Şafii ile Ebu Hanife arasında tabi bu örnekte kendisini göstermiyor. Ama şimdi bizim örneğimize dönelim, umumun dalaleti katidir. İmam Şafii demiş oluyor ki, eğer umumun dalaletinin katı olmasını bekliyorsan bir dilde bütün gibi bir ifade gelmek zorunda. İmam Şafii haklı. Mantıksal olarak haklı olan Şafii, Ebu Hanife değil. Şafii zaten Ebu Hanife'ye dil bilmiyorsun derken dilin mantığını bilmiyorsun demek istiyor. Bakın bütün insanlar iki ayaklıdır dersen tüm fertleri alır. Yoksa bu her zaman bir önerme olarak kurulmayabilir. Bu bir genel yargı olarak söylenebilir. Genelde böyledir. Ama bazen böyle olmaz. İstanbul trafiği çok olan bir şehirdir. Ama yaz aylarında hiç öyle olmaz. Ama yaz aylarında öyle olmaması İstanbul trafiği çok olan bir şehirdir önermesini de zedelemez. Ama İstanbul her zaman trafiği çok olan bir şehirdir yanlış. Çünkü yaz aylarında olmaz. Öyleyse tümel olumlu önerme ile bütüncül tümel olumlu önerme farklı şeyler. Şimdi İmam Şafii diyor ki eğer umumun dalaletinin katiyet göstermesini istiyorsan, yani genel bir ifadenin tüm fertleri istisnasız olarak almasını istiyorsan bütün gibi bir tümleyici getirmen lazım. Bak şimdi diyor Kur'an'a. Vallahu kulli şeyin kadir. Bak katiyet olan, bütün fertlere, bütün şeylere uygulanacak olan Allah her şeye kadirdir. Bak şimdi her şeye getirince istisnası da olmaz. Bakın Ebu Hanife ne diyordu? Umumun dalaleti katiyet gösterir. Mesela şunları yiyebilirsiniz gibi. Ama şunları yiyemezsiniz gibi. Tahsis eder Allah diyordu. Yani bir küme çizer. İnsanlık hüsrandadır. Bakın tüm insanlığı alır içine. Burada bıraksaydı herkes hüsranda olacaktı. İllellezine deyip istisna kılar. Tahsis eder. Hususileştirir. Bunlar hariç der. Böyle diyordu. Şafii ise dedi ki insan hüsrandadır. Tüm insanları içine almaz zaten. İllellezine demeseydi de almazdı. Dilin kaidesi bunu gerektiriyor. O genel bir ifade. Genel ifadeyle tümel ifadenin farkının ne olduğunun farkında İmam Şafii. Çünkü genellemeler içinde istisnalar barındırabilir. Tümel öyle olmaz. Bütüncül tümel öyle olmaz. İstisna barındırmaz. Öyleyse İmam Şafii'ye göre tahsis diye bir şey hiç olmaz zaten. Çünkü Allah tahsis ediyordu ya şunlar hariç diye. Eğer kesin yargı belirtiyorsa bir cümle ancak bütün hep her şey gibi inne gibi kesin ifadeler kullanırdı Allah. Allah her şeyi bilir der gibi. Onlardan hiç kimse böyle yapmaz der gibi. Ve Allah ancak diyor bu gibi ifadeler kullanırsa diyor biz bunu diyor katiyet arz ederiz. Kesindir tüm fertlerine uygulanabilir. Allah bir şeyi böyle söylediğinde de tahsis etmez diyor. Ya mesela Allah her şeyi bilir ama şu hariç demez diyor. Şunların hiçbiri öyle yapmayacaktır ama bunlar hariç demez diyor. Eğer onları hariç tutacak idiyse hiçbiri gibi bir ifade kullanmazdı. Bütün gibi bir ifade kullanmazdı. Kur'an'da tek bir tane de ayet yoktur böyle diyor. Benimle misiniz? Ya çünkü daha yeni başlıyoruz. Yani biraz mevzu buradan ilerleyecek. Şimdi mantıksal olarak İmam Şafii haklı. Öyleyse diyor İmam Şafii, genel umum ifadeleri katiyet olarak almayız. Kesinlik olarak alamayız. Zannidir. Biz Araplar da öyle yaparız diyor. Gideriz, genel bir ifadede bulunuruz ama aslında özel bir şeyleri kastediyor olabiliriz diyor yani. Mesela insan nankördür. Diyor ki bak pek azı müstesna ayette. Şafii diyor ki eğer insan nankördürü kesin olarak alırsak pek azı müstesna dediğimizde Allah çelişiyor diyor. Hem insan nankördür diyorsun kesinlik arz ediyor hem de bunlar müstesna diyorsun. Nasıl olacak bu iş? Peki bunlar ne demek? Yani birinin bunu böyle kabul etmesi, diğerinin de böyle kabul etmesi ne demek? İşte çatışma tam oradan başlıyor. O zaman Ebu Hanife'nin bütün hukuk sistemi çöküyor. Neden? Çünkü Ebu Hanife'nin hukuk sistemi Kur'an'daki muzari kalıplara gidip, genel ifadeleri alıp, tahsisleri ayıklayıp, yani genel ifadeleri kavaid-i külli gibi kullanacak. Bakın bunu tekrar ediyorum. Kur'an'dan hareketle yapmadı. Önce dilin mantığından yaptı. Sonra ben şimdi bu cetvelimle giderim dedi. Kur'an'a bakarım dedi. Ben Kur'an'dan muzari kalıpları alırım. Tahsislere bakarım. Ve dedi bu tahsisleri dedi çıkartırım ki tahsisi de Allah yapar. Sonradan tartışmaya Resulullah da girecek. Daha biz gelmedik oraya. Şari yapar. Resulullah olmak üzere sadece. Ondan sonra kalanla dedi hukuk usulümü belirtirim. Nedir şimdi mesela? Ebu Hanife'ye göre köpek yenir mi? Yenir. Bakın şimdi yenir derken, yenir değil tabii aslında da. Henüz oraya gelmedik. Orayı da özelde konuşacağız. Helal haram bahsini özelde konuşacağız. Ya da ben şimdi biraz gireyim ona. Yenir derken, yiyin demiyor yani. Diyor ki harama konu değil. Ebu Hanife'ye göre. Niye? Umumunda lalti katidir. Çünkü Allah şunlar hariç diyor. Başka olmaz. Ebu Hanife'nin şöyle bir şeyi var artık. Madem ki dilin mantığı böyledir. Madem ki yani mantık böyledir. Genel kaidelerden katiyet arz ederiz. Tahsise de bakarız. Allah tahsis etmiş mi etmemiş mi? Şunlar hariç bunlar hariç gibi. Ya da Resulullah. Çünkü nesih vardır Ebu Hanife'de. Yapmadıktan sonra ben onu çerçevelerim. Derim ki Allah'ın tahsis ettikleri ya da bilerek şunlar haramdır dedikleri haramdır. Yani umum ifade geçtiği yerde ben onu haram ya da helal olarak alırım. Ya mesela domuz mu diyor. Domuz zaten tekil bir şey. Hani umuma da gerek yok. Domuz haramdır. Bitti. Tartışılacak bir şey yok. Aynı kaide Ebu Hanife şunu söylettiriyor bakın. Ya bu arada Ebu Hanife derken yani %99 Ebu Hanife. Çünkü Ebu Hanife'nin kendisini bilmiyoruz. Kendisinden bir şey gelmedi. Ama talebeleri çok güçlü bir şekilde bunu söylüyor. Hepsi ama. Hepsi. Bu genel ifadenin katiyet, kesinlik arz etmesinden hareketle diyor ki mesela neleri tahsis etmişti? Dağdan düşene bilmem ne bilmem ne. Geri kalanlar diyor harama konu değil. Yayın değil de harama. Yani kedi, köpek harama konu değil diyor Ebu Hanife. Şimdi şundan çekiniyor. Haramlık, helallik kendisini belirler. Dilin mantığı üzerinden belirler. Biz bununla oynarsak muvadaa ortadan kalkar. Dilde anlaşma, uzlaşı ortadan kalkar. Öyleyse Kur'an'da ifadesi geçen şeyleri alırız. Mesela ganzir gibi, hamra gibi, domuz gibi, şarap gibi. Bunları zaten alırız. Burada umumluk bir şey de yok. Direkt hedefi gösteriyor yani. Bunlar olmaz diyor. Bunlar zaten konuya şey değil. Ama bunların haricinde genel ifadelere bakarız. Böylece hep bir küme teorisi içerisinde ayıklama faaliyetiyle hukuk yapar. Demem o ki bakın, onun bir sonucu örneğin biranın haram olmamasıdır. Rakının haram olmamasıdır. Nasıl? Bu mantıktan yürür bakın. Çünkü Allah hamrayı çektiğine göre, Tevbe suresinde şunları yemeyin demesi gibi, hamrayı, şarabı çektiğine göre diğerleri harama konu değil diyor. Ya nasıl? Yani mesela bira, rakı. Ha, şarap tamam haram. Niye haram? Adı geçiyor çünkü. Diğerleri niye haram değil? Ebu Hanife diyor ki çünkü benim mantığım onu söyletmek zorunda. Yani başka bir şey söyleyemem ben. Çünkü umum ifadelerin katiyete söylediğini söyledim. Yani Allah tahsis etmiş. Hususileştirmiş. İlla diyerek aynı mantıkla yani şunu içmeyin demiş. Şunu ve şunu ve şunu ve şunu deseydi onları da içmezdik. Ama sadece şunu demiş. İmam Şafii diyor ki, tabii biz daha İmam Şafii'ye gelmedik ve önümüzdeki hafta buradan devam edeceğiz. Daha Şafii yönünü konuşacağız. Sürekli git gel yapacağız. Çünkü mevzunun bam teli bu. Ya bu ikisinden bahsettiğimi düşünmeyin. Yani tüm düşünce sisteminden, sistemin temelinden söz ediyorum. İnşallah göstereceğim bunu sonraki haftalarda. O zaman Şafii diyor ki, ya senin umumun dalaleti katidir dersen sen bu katiyet, Peygamberin sözlerini de keser, atar. Yani eğer muzari genel ifade kesinlik gösterirse bunun aleyhinde olan hadisleri ne yapacağız? İşte o hadisler Ebu Hanife'nin başının belası zaten. Yani Hanefi fıkhının başının belası zaten. Büyük oranda oradan sıyrılmaya çalışıyorlar bir şekilde. Ama Ebu Hanife'nin mantığına göre onun bu kurduğu sistemde siz bira haramdır diyemezsiniz. Rakı haramdır diyemezsiniz. haramdır diyemezsiniz. Bakın o bunu gördüğü için de mekruh şu bu gibi başka bir nitelce problemi açacak Ebu Hanife. O kadar mevzunun farkında, yüklendiği yükün de farkında, o zaman başka bir hikaye açacak yani. Ama sonuçta yapılamaz diyor. Kimse bunu yapamaz. Ama bunun karşısına ne koyuyor İmam Şafii? Peygamberin sözlerini koyuyor. Peygamberin bir sözü, bir hadisi diyor ki azı haram olanın çoğu da haramdır. Şimdi Ebu Hanife'nin bunu kabul etmesi imkansız yani. Sistem buna izin vermez. İmkansız ve geri adım atmıyor yani sisteminden. Hiçbir Hanefi geri adım atmıyor. O kadar kendilerine güveniyorlar ki geri adım atmıyorlar. Böylece bu genel kaidesiyle çelişecek hadisleri temel almıyorlar. Baz almıyorlar. Ama bugünkü gibi ya o hadis uydurma da diyemiyorlar. Demiyorlar çünkü çok yakınlar. Hadis konusunda konuşacağız bunları inşallah. Peygamber'e çok yakınlar. Birinci ağızdan duyanlar var. Adam yemin ediyor. Çok güvenilir. Yani belki 20 kişi yemin ediyor ve Ebu Hanife görüyor. Ve sistemine karşı. Bugün çok kolay bak. Yok ki öyle bir hadis diyoruz. Aslında bak bugün yok denilen hadislerin %90'ı var ha. Ya gerçekten peygamber söylemiş onları yani. Ya Buhari hadisinin 90%'ı doğru bak. Ama bugün bizim mantığımıza uymadığında yok diyebiliyoruz. Onlar diyemiyordu. Çünkü konuşan adam orada. Vallahi dedi diyor ya bak şu da vardı diyor. Gidiyorlar harbiden öyle demiş yani peygamber. Bakın şimdi daman hadisi diye bir hadis vardır. Uzatmayayım da. Bak bu Hanefilerde çok probleme sebep olan bir hadis oluyor. Adamın biri bir inek almaya gidiyor çarşıya. Ben bunu burada mı anlattım ya? Bir yerde anlattım ben bunu. Burada duyan yok değil mi aranızda? Benden en azından. İnek almaya gidiyor. İşte bir ineği satın alıyor. Satıcı da diyor ki işte atıyorum kafadan bugün de 10 kilo süt verir diyor. Adam da bakıyor ineğin memesi böyle dolu filan. İşte o yüzden de şu kadar para diyor. Adam da tamam deyip alıyor. Sonra gidiyor belli bir süre bakıyor ki inek o sütün yarısını bile vermiyor. Meğer ki bu satıcı ineği 3-5 gün sağmamış. İneği meme dolmuş iyice. Bu inek her gün bu kadar veriyor filan demiş. Adam da gidiyor ona çatıyor. Sen beni dolandırdın şu bu filan diye. Hakem de tutuyorlar. En son geliyorlar peygambere. Diyorlar ki durum böyle böyle ya Resulallah. Hazreti Ömer de orada. Ben diyor bu ineği istemiyorum yani. Ben geri vereceğim ineği. Hatta Hazreti Ömer gülmüş ya demiş ne saf adamsın ya bu filan kabilenin ineği o inekler hayatta böyle süt vermez zaten. Yani hiç mi bilmiyorsun sen bu meseleyi? Şimdi akit bozulacak tabii. İnek geri verilecek. Peygamber de bakıyor tamam doğru adam da böyle demiş yani durumu tespit ediyorlar. Yalan yok ortada iftira yok. Peygamber de diyor tamam diyor ineği geri vereceksin diyor ona. Fakat sen işte ne kadardır bu inek sende? 20 gün. 20 günde kaç litre süt aldın? İşte atıyorum 40 litre. 40 litre sütün parasını vereceksin diyor inek sahibine. Tamam. Ve gönderiyor. Adamlar gittikten sonra Hazreti Ömer ya Resulallah diyor. Yani yine sen daha iyi bilirsin ama bu işte bir tuhaflık yok mu? Ya bu adam bunu dolandırdı yanlış inekle. Yalan söyleyerek. Bu bunun İneğini kullandıysa bu da bunun parasını kullandı. Belki o parayla ticaret yaptı mesela bir şey kazandı. Nasıl oldu da bu adam ineği geri verdi, parasını aldı, bir de üstüne süt parası verdi? Bakın bu ehad haber, sağlam bir haber yani. Bu bir sürü fıkıh kitabında yazar bu. Daman hadisi diye bilinir. Bakın görürsünüz. Ebu Hanife'nin bunu kabul etmesi mümkün değil bakın. Mümkün değil yani. Ebu Hanife bu hayatta kabul etmez bir hukukçu olarak. Çünkü bu doğru bir hukuk değil. Doğru bir karar değil bu. Yani bunu söylemek de yürek ister tabii. Yani şimdi peygamber yanlış karar verdi diyorsunuz. Sen de bu kadar önemli bir akitte. Neden? Çünkü rivayete göre Ömer diyor ki ineğin gözü kör olsaydı ne olacaktı? Ya bir aldatma olayı var. Yani bir sahte bir satış var. Ya da ne bileyim haksız bir eylem var. Şimdi inek bunda. Adam ineği geri veriyor, sütünü de veriyor. Peki kör olsa ne olacaktı? Bir gözü kör olsa ne olacaktı? Kimse kör ineği almaz. Şimdi rivayetin devamı yok. Artık niye yoksa? Yani peygamber ne dedi? Ama peygamber böyle hüküm veriyor. Ebu Hanife diye olmaz. El haracu bid daman. Bak bu meşhur bir mottodur borçlar hukukunda, ticaret hukukunda. Yani sorumluluk kimdeyse edinim ona aittir. Kazanım, kayıp ona aittir. Yani inek bu adamdaydı ya. Süt ona aittir. Kör olsaydı onun da parası, yani o sorumluluk da buna ait olacaktı. İneği geri veremezdi ya da en azından o paraya geri veremezdi. Her ne kadar kendisi aldatılmış olsa bile. Anlatabildim değil mi ben? Şimdi bakın, sizin kaidenizle peygamberin uygulaması zıt olduğunda nasıl olacak? Bugün çok kolay. Yok öyle bir olay diyorsun. Ama var, yani çok büyük ihtimalle var. O zaman nasıl yapacaksınız? Nasıl çıkacaksınız? İşte Ebu Hanife oralarda hep yeni usuller bulmak zorunda kalıyor. Ama hiç taviz vermeden, umumun dalaleti katidirden hiç taviz vermeden yeni usuller bulmak zorunda kalıyor. Bu defa işte meşhur. Biz mesela haram helal. Bakın az önce bir mantık olumlaması. Mantık karesi falan diyoruz. Olumlama karesi diyoruz buna. Bir şey yaptık. Şimdi tam ona uygun olacak şekilde. Helalin zıttı nedir? Kavram olarak düşün. Helalin zıttı nedir? Değil. Haram olmaz. Bir karşı olumlama içerisinde helali bu tarafa yazsak buraya ne yazacağız? Farz yazarız mantıken. Helal olmaması gereken... Helal diyorum ya. Haram diyeceğim. Haram. Yanlış söylüyorum ben. Haramın zıttı. Niye yazmıyor? Haramın zıttı helal değil. Haramın zıttı farzdır. Bu olmaması gereken, bu olması gerekendir. Helal burası. Yani bu ikisinin arası. Yani şunu haram noktası yapalım, artık burası helaldir bakın. Şunun tamamı helaldir. Farz da helaldir, hepsi helaldir. Mantıksal olarak tam zıttı, bak helal karşıtı. Zıttı ise olması gereken farz olur. Şimdi öyleyse sizin mantıksal düzleminizi haramla farz arasına koymanız gerekir. Helal haram değil. Çünkü helal olmayan her şey, haram olmayan her şey helal. İşte sorun burada bak. Ebu Hanife'nin mantığı bu. Haram olmayan her şey helal mi acaba? İmam Şafii'ye göre böyle değil işte. Acaba haram olmayan her şey helal mi? Buyurun. Çok güzel. Ne demek o? Tamam. Şafii'nin sistemine daha gelmedik. Tam Şafii'nin sisteminin göbeği o zaten. Şafii bunun yerine bambaşka bir şey koyacak zaten. Biz şimdi ehl-i rey üzerinden yürütüyoruz. Şafii'nin bir itirazını söyledik ama o dayanağını daha konuşmadık. Onu haftaya konuşacağız. Ama burada Ebu Hanife'nin fıkhın zihninde o dalaletin katiyet göstermesinden dolayı haram olmayan her şey helal dairesindedir. Ha bunlardan karşıt olarak bir de farz olanlar, yapılması gerekenler vardır. Böylece Ebu Hanife'ye göre bir haramla helal arasında bizim bugün nitelce dediğimiz, kualiye dediğimiz bir nitelik problemi yaratmak gerekir. Yani böyle bir problem vardır. İşte Ebu Hanife mekruhu, vacibi, şunu bunu o yüzden icat ediyor. Yani diyor ki bakın, bir şey haram olmayabilir ama bu sadece benim kuralım gereği haram değil. Yani umumun dalaleti katiyet gösterdiği için, Allah da öyle bir isim vermediği için, tahsis yapmadığı için ben, yani diyelim belirtmiş domuz eti, buna diyor haram derim. Başka neyi belirtti? Ölüyü, leşi, bilmem neyi, başkası adına kesilenleri. Bunları belirtiyor Allah. Bunlara haram derim. Bunun harici helal dairesindedir. Sadece benim doktrinimi bozmasın diye ben böyle diyorum. Ama bu helal dairesinin içerisinde farz olması başka bir şey. Haram olmasının haricinde bir de şey vardır diyor. Mesela nitelik olarak diyelim köpek hoş olmaz. Kedi hoş olmaz. O zaman harama yakın mekruh diye bir şey icat ediyor. Mekruh diye bir şey icat ediyor. Bunlar Ebu Hanife'nin icatları. Bakın mekruh, kerih, pis demek. Ya o kadar pis ki ben neredeyse haram diyeceğim buna. Zaten Şafii'ye göre haram. Ama ben neredeyse buna haram diyeceğim. Ama umumun dalaleti katidir, kıramadığım için de haram diyemiyorum. Eğer ben haram dersem o zaman haramlar büyümeye başlar. Haramların çoğalması başlar. Herkes her yolla bir şeylere haram der. Bir sürü haram çıkar ortaya. Sonra adam çıkar, teyemmümü 45 dakika anlatır. Bitmez. Bir tanesini yapmayınca da teyemmüm yerini bulmaz. Ya da guslü. Ebu Hanife diyor ki, bırakalım sadece Kur'an'ın muzari ifadeleri genel yargılar halinde haramı ve farzı versin. Bakın, haramı ve farzı helali değil. Helali ise biz bu ikisi arasına kendimizi sokarız. Bir kualya, bir nitelik problemi olarak kendimize sokarız. Deriz ki işte orada da buna yine daha sonra bir dersimizin konusu olacak. Hüsn kubuh meselesi diyeceğiz ona. Bu arayı da yani haramla farz arasındaki helal dediğimiz alanda şu ikisi arasındaki de hüsn iyilik kötülük tartışması yapacağız burada diyor. İyilik kötülüğe bakacağız. Yani neden mesela kötüdür? Niye mesela köpek eti yenmesin? Ya da niye işte kötüdür? Mekruh bu demek. Niye çok kötüdür? Mesela ne biz içiyorlardı? Ebu Hanife'nin mantığına göre artık bakın su hepsini yürütebiliriz. Ebu Hanife diyor ki mesela hamra haram. Allah tahsis etmiş. Adını vermiş. Ve umumun delaleti katı olduğundan hamrayı çektiğimizde hepsi helaldir. Yani haram değildir. Ama helaldir demek iyidir demek değil bakın. Bunun içinde kötülük olabilir. Helaldir demek sadece haram olmayan demek. Yani mantıksal olarak düşünün lütfen. Haram olmayan demek. Ama bunun haricinde ne olur? Mesela ne bize ne diyelim? Bakın şöyle düşünüyor artık. Hamra haram. Şarap haram. Buna yapacak bir şey yok. Allah böyle dedi yani. Hüküm koyucu böyle hüküm verdi. Tahsis etmiş. Özellikle belirtmiş. Ondan sonrasında bir defa prensip olarak ben helal demek zorundayım. Ama daha sonra bilmiyorum belki biz konuşmayız. Belki de bir yerde illet sebebi konuşacağız tabii. Başka bir amaçla konuşacağız. İlleti nedir bunun? Yani Allah niye böyle bunu haram kılmış? Bakın şimdi bu soru güzel bir soru. Allah hamrayı haram kıldı. Neden haram kıldı? Bir önemi yok. Ebu Hanife için bir önemi yok. Yani haram kıldı bu kadar. Şimdi bakın birincil seviyede önemi yok. İkincil seviyede gittiğimizde hüsn kubu içerisinde o tartışmayı yapacağız. Ama ne dersek diyelim haram olmayacak. Yani hamra haricindeki haram olmayacak. Bu sefer diyeceğiz ki tamam hamra haram. Peki Allah niye haram etti? Bakın ama artık o daireden çıktık. Şimdi ne dersek diyelim haram olmayacak artık. O daireden çıktık. İkinci seviyede daha az önemli olan bir yere geldik. Diyecek ki ne dediğinizi bilinceye kadar dediğine göre demek ki zihni alıyor. Bunu iyi görmüyor Allah. Öyleyse sarhoş olmaya da haram diyelim. Peki bira? Biraya da hüsn kubuhta kubuh alanına koyalım. Kötü alanına, mekruh alanına koyalım. Sarhoş olursa haram diyelim. Sarhoş ederse haram diyelim. Sarhoş olana kadar bira helaldir. Cevaz benden değil yani. Hanefi fıkhından. Bakın sarhoş olana kadar. Yani ne yaptı? Haramdan ismi aldı bir defa. Allah tahsis etti. Hususi, özel olarak belirtti diye. Onun hikmetini buldu, illetini buldu. Ona da haram dedi. Ama onun haricindekiler haram kılana kadar helal. Peki domuz niye haram? Bak ona bir şey söylemiyor Allah. O yüzden domuz sadece domuzda illeti de yok. Sadece domuz haramdır. Çünkü Allah innehu ricsen diyor. Diyor o kirlidir. Şundan dolayı kirli demiyor. Eğer Allah o şundan dolayı mesela sağlığınızı bozar deseydi, ha sağlığın bozulması da bilerek sağlığı bozmak da haram diyecektik. Ama bir illet vermediği için sadece domuz haram. Bir illeti de yok. Şimdi sen peşine gidiyorsun. Ya işte domuz niye haram? Deyusmuş filan diyorsun. Karısını kıskanmıyormuş diyorsun. Dişisini ya. İşte niye kendi pisliğini yiyormuş? Niye çamurda zırpır tenyası şöyleymiş böyleymiş. Hiçbir önemi yok bunların. Bak hukuken Ebu Hanife mantığında artık hiçbir önemi yok bunların. Ne söylerseniz söyleyin yani. Domuz şudur budur filan. Önemli olan şu artık, Ebonife'nin söyleminde haramı, yani artık bir retorik olarak değil, gerçek olarak sadece Allah belirler. Sadece Allah belirler. Ve geri kalanına ancak mekruh diyebiliriz. Allah illetini veriyorsa o illetin kendisine de haram deriz. Umumun dalaleti katidir, bunu gerektiriyor. Ebu Hanife'ye göre durum bu. İmam Şafii'ye göre durum bambaşka. Ama bugün ders bitti artık. Buradan devam edeceğiz. Şafii'ye göre durumun nasıl olduğunu konuştuktan sonra bizim için harita biraz şekillenecek. Burada verdiğimiz örneklerin bir önemi yok. Daha bir sürü örnek var bu arada. Yani aklıma şimdi geliyor işte. Hurrimet aleykuma, aleykum nasıl? Ummehatikum. Mesela anneleriniz size haramdır. Bakın mesela katiyet ifade eden umum bir ifade. Yani katiyet belirten umum bir ifade. Şimdi bunlarla ilgili sürü sepet bir tartışma var ama tüm bu hukuk mecelle gibi, kavaydi külli gibi, tüm bu hukuku mümkün kılan ana normlar Şafii söyledikten sonra nasıl oluşmuş, kavga nasıl başlamış, nasıl bu noktalara gelmiş ve usul nasıl oluşmuş, onu anlatmaya çalışacağım. Siz böyle bir şey yapmazsanız, hani bırakın zaten fıkıh konuşmayı, Kur'an'a da bakma şeyiniz yok. Yani hakkınız da yok, meşruiyetiniz de yok. Kur'an'dan hareketle, peygamberden hareketle bunu getiremezsiniz. Şimdi bakın, bunun tam karşısına oturacak olan Şafii, tam da bu vakfın, diğer bunun gibi olan vakıfların amacını gidiyor. Ben buna bakmam, ben beyana bakarım diyecek. Ve kendisi hemen bunu belirttikten sonra kitabın ilk bölümünde beyan diye başlıyor. Beyan Kur'an'dır ve biz Kur'an'dan hareketle yapacağız diyor. Ama buradaki mantıksal hatayı kendisince gördükten sonra şimdi Kur'an'dan bakacağız, haftaya bunu konuşacağız. Kur'an'dan ben öyle bir beyan sistemi çıkartacağım ki bunlara hiç gerek kalmayacak ve bunların yanlış olduğunu da size göstereceğim diyor. Ha bugün şu ya da bu şekilde Kur'an'ı ele alıp işte Kur'an merkezli bakalım diyen Ebu Şafii, İmam Şafii'nin çocukları aslında. Şafii bunu söyledi. Ebu Hanife değil. Ebu Hanife tersini söylüyordu. Biraz daha sürpriz bir sonuçla bitireceğiz biz bunu. Ama devam ettireceğiz. Daha buraya İbn Hazm'ı, Gazali'yi, şunu bunu getireceğim. Hepsini ekleyeceğim yani. Sadece şimdilik bu alttaki şeyi vermeye çalışıyorum. Yani Şafii Kur'an sistemini getirdi. Ver ne öğreneceksek Kur'an'dan. Ve çıkış noktası da Fussilet suresiydi. Kur'an diyor ki her şeyin bende bir açıklaması var. Bak siz bu mottoyu iyi biliyorsunuz. Yani bu vakfın talebeleri olarak iyi biliyorsunuz yani. O İmam Şafii'ydi aslında bunu söyleyen adam. Genel kaidelere karşılık Kur'an böyle olmaz, İslam böyle olmaz deyip Kur'an'ı getirip ve beyan sistemi adı altında, kendisi isim babası aynı zamanda, beyan sistemi adı altında bunlara karşıt önermelerle bir sistem kuracak olan adam İmam Şafii. İşte bundan sonra tartışma genel mantık kaideleriyle haberin teorisi arasındaki çatışmadan doğacak. Bize lazım olan bu. 2022'de bize lazım. Benim getirmek istediğim yer bu. Bizim bugün mantık kurallarımızla din bir haberdir. Haber teorisi mantık teorisiyle nasıl çelişiyor? Nerede çelişiyor? Ne yapmalıyız? Bu şekilde de bitireceğiz bir 10-15 hafta sonra. Tamam.